Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Sizlerden gelen soruları, bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza yöneltiyor, hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz. Bu vesileyle bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz efendim. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Allah razı olsun hocam. Geçen hafta muamelatla alakalı sorulara başlamıştık. Biraz daha hayatımızı ilgilendiren, sosyal hayatımızı ilgilendiren sorularla programımıza başlamıştık. Bu hafta da bu minvalde sorularla devam ediyoruz hocam. Ticaretle ilgili sorularda kalmıştık. Geçen hafta ticarette kâr haddi var mıdır, takas caiz midir, değil midir? Bu tür soruları cevaplandırdınız. Bu hafta da kiralama ile alakalı bir sorumuz var. Bir kimse kiraladığı taşınır veya taşınmaz bir malı sahibinden izin almadan üçüncü bir kişiye kiralayabilir mi veya üçüncü bir kişinin kullanmasına müsaade edebilir mi?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu konuda iki durumu dikkate almak lazım. Bunlardan birisi şu. Örf buna ne diyor? Örf ne diyor? Yani örfe göre veya diyelim ki mer'i kanunlarımıza göre ki o da örf yerine geçer. Mal sahibi, kiraya veren kişi şart koşmamışsa, yani bunu başkasına veremezsin gibi bir şart koşmamış ise, örf eğer bunun bir başkasına kiraya verilmesini caiz görüyor ise, uygulama o ise, kiraya verebilir. Yani demek ki burada şimdi ilk anda iki şeye bakıyoruz. Bir, kiraya veren kişi, mal sahibi bir şart koşmuş mu? Engelleme yapmış mı? Bir. İki, örfe göre bu var mı? Buna dikkat edeceğiz. Bir başka nokta da şu. Ben bir dükkan varsayalım. Dükkanı kiralarken hangi amaçla kiralamıştım? Orada efendim ticaret yapmak üzere kiraladım. Bir dükkanda ticaret yapmanın o mala vereceği tahribat veya ne bileyim zarar bir demirci dükkanının vereceğinden az. Öyle olunca ben kiraya tuttuğum bir malı kiraya tutuş amacımda daha zararlı olan bir faaliyet icra edilmesi için kiraya veremem. Şimdi niye burada adam bana o malı kiraya verirken ben orada kuyumcu açacağım diye vermiş. Veya ne bileyim market açacağım diye vermiş. Ama tutmuşsun sen orayı daha çok o binayı yıpratan bir faaliyette kullanmak üzere devretmişsin. Bu caiz olmuyor.
Evet.
O zaman demek ki burada üç nokta öne çıkıyor. Bir, alt kiracı diyoruz buna. Yani kiraya veren, alan tutan kişi o dükkanı bir başkasına kiraya verebilmesi için bir, sahibinin men etmemiş olması lazım. Yasak koymamış olması lazım. İki, örfe göre veya mer'i kanuna göre bunun geçerli olması lazım. Yani alt kiranın. Üçüncüsü de alt kirada birinci kiradaki, üst kiradaki kullanış amacından daha çok yıpratıcı bir iş alanı olmaması lazım.
Evet.
Bilmem oldum.
Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyorum. Kiralanan mal karşılığında depozito dediğimiz bir para veriliyor hocam. Bu caiz mi? Bunu verebilir miyiz veya alabilir miyiz?
Şöyle, bizim fıkhımızda depozito diye bir şey yok. Depozito diye bir şey yok. Niye yok? Çünkü insanlar buna ihtiyaç duymamışlar. Yani ki hoş, yani o taşınmaz malı kiraya verme olayı tarihte ne kadar vardı? Ne zamandan beri var? Şimdiki gibi değildi kesin olarak. Yani bizim mesela ev kirasıyla ilgili olarak Ahmet bin Hanbel'den bir rivayet geliyor. Yani onun iki tane evi varmış. Birisini kiraya veriyormuş, ötekinde de oturuyormuş. Ve aldığı kirayla geçiniyormuş şeklinde bir rivayet var. Onun dışında ev kirasıyla ilgili bir şeyler pek yok. Ama dükkan kirasıyla ilgili demek ki söylediğim şeyler var.
Evet.
Ha. Şimdi depozite de söz konusu edilmiyor. Neye? İnsanlar güveniyor. Güven var insanlar arasında.
Evet.
İnsan niye depozite alıyor şimdi günümüzde? Kiracı çıkarken eve bir zarar verdiyse veya dükkana bir zarar verdiyse veya kira ödemeden, birkaç kira ödemeden çekip giderse o kaybı, yani mal sahibinin kaybını telafi etmeye bir vesile olduğu için bir güvence olarak bu almış oluyor.
Hı hı.
Ha, eskiden insanlar arasında zaten böyle bir sıkıntı olmadığı için buna gerek görülmemiş belki. O yüzden bunun hükmü fıkıh kitaplarında yok. E şimdi fıkıh kitaplarında yok diye buna caiz değil diyemeyiz biz. Ha, günümüzün şartlarında bu lazım mı, gerekli mi? Büyük ölçüde gerekli oluyor. Öyle anlaşılıyor sonuçta. Hı hı. O zaman deriz ki evet caizdir. Depozite caizdir.
Hı hı.
Bunun bir sakıncası yoktur. Ancak burada tabii vicdanlı olmak lazım. Yani maksat, o depozite almaktan maksat mal sahibinin uğraması muhtemel olan zararları karşılamaya yönelik olması lazım. Yoksa ben işte bir yıllık kirayı depozit olarak alıyorum, istiyorum. Bu biraz karşı tarafa zulüm olur yani.
Evet.
Bir de günümüz şartlarında belki dikkat edilmesi gereken bir nokta, depozite alınan şeyin sabit, mümkün mertebe sabit para birimlerinden olmalı. Sabit para birimlerinden olmalı. Mesela altın gibi, dolar gibi günümüz şartlarında, efendim şey gibi, euro gibi, öyle olmalı. Yani TL aldı 2000 lira, 3000 lira 5 sene önce. Şimdi bugün kiracı çıkıyor. Hadi o 5 aldığı 3000 lirayı 5 sene sonra 3000 lira olarak geri veriyor. Şimdi burada 3000 lira geri vermiş olmuyor ki, 1000 lira geri vermiş oluyor.
Evet.
Yani para değer kaybediyor. Bunun telafisine yönelik de şey yapılmalı. Faaliyet yapılmalı. Ama dediğim gibi fıkhımızda depozite caizdir değildir diye bir şey yok. Çünkü bu depozite bir bakıma rehin karşılığı, ipoteğe benziyor. Alım satımdaki
evet.
Rehine, ipoteğe benziyor. Orada bir borçlanma var. Borçlanmaya karşılık o alınıyor. Ama kirada depozite bir borçlanmaya karşılık değil. Yani ileride doğması muhtemel bir zarara karşı bir tedbir olsun diye alınıyor. Bunlar dikkate alınması lazım. Evet.
Eyvallah. Hocam, bu kiralamada bir de peşin kiralama diye bir şey var. Yani bir evi kiralarken siz bir yıllık parayı peşin veriyorsunuz ve evi kiralıyorsunuz. Fakat bu evi bir yıllık kiraladınız, parayı peşin verdiniz ama 6 ay oturdunuz. 6 aydan sonra çıkma durumunda kaldınız. Ve çıkarken de o kalan paranın kirayı peşin verdiğiniz için kalan 6 aylık parayı geri alabilir misiniz? Ev sahibi de vermek durumunda mıdır?
Şimdi sözleşmeler iki çeşittir. Bir, bağlayıcı olanlar vardır. Onlara biz fıkıh dilinde lazım akitler deriz. Bir de bağlayıcı olmayanlar vardır, gayri lazım deriz.
Hı hı.
Bağlayıcı demek tarafları bağlayan. Yani tek taraflı olarak vazgeçilemeyen.
Hı hı.
Tek taraflı olarak feshedilemeyen sözleşmelerdir. Bağlayıcı olmayan da tek taraflı olarak feshedilebilenlerdir. Yani karşı tarafın rızası aranmadan, taraflardan birisi tarafından feshedilebilenler. Bunlara da gayri lazım diyoruz. Yani bağlayıcı olmayan, tarafları bağlamayan.
Hı hı.
Şimdi ıvazlı akitler diyoruz ona fıkıhta. Yani bir şey verip karşılığında bir şey alıyorsan bu ıvazlıdır. Yani ıvaz bedel demek. Bu akitlerde bu sözleşmeler bağlayıcıdır.
Evet.
Mesela alım satım sözleşmesi. Ben sana mal veriyorum, karşılığında para alıyorum, ıvazlı. Kira sözleşmesi. Ben sana bir malımın menfaatini veriyorum, karşılığında para alıyorum, bağlayıcıdır. Bağlayıcı akitlerde akit sonuçlandırılmadan önce taraflardan birisinin tek taraflı olarak o akdi bozma, feshetme hakkı yoktur.
Evet.
Özellikle zamana bağlı olan, süreye bağlı olan akitler ki kira bunlardandır. Yani kiraya verenle kiraya tutan, kiracı ile, şimdi kiracı ile kiralayan, kiraya verene kiralayan tabiri kullanılıyor daha çok şeyde, hukukta. Kiracı ile kiralayan belli bir süre konusunda anlaşmış ise, bir senelik gibi, altı aylık gibi anlaşmış ise, bu süre her iki tarafı da bağlar.
Evet.
Yani taraflardan birisi karşının rızası olmadan, onun izni olmadan bu sözleşmeyi feshedemez. Bozamaz. Amiyane tabirle. Bozamaz. Ancak bu bazı istisnai durumlar vardır. Yani taraflardan birisine, kiralayana veya kiracıya vakti dolmadan önce de kira sözleşmesini feshetme, bozma yetkisi veren bazı mazeretler vardır. Nedir o? Mesela memur ev kiralamış. Bir seneliğine. 6 ay sonra tayini çıkmış, başka yere gidecek. Böyle bu durumda kiracı bu sözleşmeyi feshedebilir.
Evet.
Veyahut da efendim adam ticaret yapmak için, esnaf yapmak için dükkan kiralamış ama iflas etmiş. Feshedebilir. Veya kiralayan kişi borçlu, borcunu ödemesi lazım ve kiraya verdiği maldan başka da malı yok. Mecbur onu satıp borcunu öyle ödeyecek. Ha, bu sefer kiralayan o sözleşmeyi feshedebilir.
Evet.
Ha, süre dolmuş ise o zaman tabii her iki tarafta tek başına sözleşme feshedilebilir. Ha, şimdi gelelim bu altyapıdan sonra diyelim soruya. Yani ne yapmış? Kiracı bir senelik peşin vermiş. 6 ay oturmuş. 6 ay sonra ben çıkacağım, ver paramın üstünü demiş. Şeye, kiralayana. Eğer deminki saydığım zorunlu bir sebebe dayanmıyor ise, keyfi olarak evi boşaltmıyor ise veya dükkanı boşaltıyor ise, kira süresi doluncaya kadar ki o parayı vermek zorunda değildir kiralayan. Aldığını vermek zorunda değildir. Yani bir seneliğine kiralamış, 6 ay oturmuş ama bir senelik kirayı peşin vermiş. 6 ay sonra daha ucuz, daha iyi bir yer bulmuş, değiştirecek. E diyor ki mal sahibine, ver paramın üstünü. Ben 6 ay oturdum, 6 ayına oturmadım, ver diyor. Böyle bir durumda ev sahibi diyebilir ki kiralayan, kardeşim biz bir seneliğine kontrat yaptık. Bir seneliğine süre koyduk. Bir senenin dolmasına daha 6 ay var. Şimdi sen çıkarsan ben zarar görürüm bu işten. Otur 6 ay, oturmazsan bile orası senin diyebilir.
Ne yaparsa yap.
Ne yaparsan yap. Ha, şimdi bunun bu hükmün bir gerekçesi olarak şöyle tersini düşün. Mesela bir adam bir dükkan kiraladı veya ev kiraladı. Kiraya tuttu. Ama içeriye girip oturmadı. Anahtar kiracıda. 6 ay boş durdu. Bu kiracı 6 ay boş durunca bu evin kirasını vermek zorunda değil mi? Zorunda. Çünkü tuttu. Öteki de buna benzer işte.
Aynen. Peki hocam. Hocam, çek, senet ve buna benzer kıymetli evrakların bedelinde indirim yaparak gününden önce tahsili caiz midir?
Değildir.
Demiş bir dinleyicimiz.
Evet. Değildir. Yani vadesi dolmamış olan bir borcu miktarından indirim yaparak geriye çekmek, ister kişi alacaklı tarafından olsun, ister efendim bir başka kanalla olsun, caiz değildir. Yani alacak tarafından nasıl olur? Diyelim ki senin bana borcun vardır, işte ikinci ayın 30'una 1000 lira. Ben derim ki sana, bak sen ikinci ayın 30'una borcun var ya, borcun ver bana 1000 lira. Bugün verirsen sana 800 lira. Dedim, bu caiz olmaz. Veya sen bana senet vermişsin, çek vermişsin. Üzerinde 1000 lira yazıyor. Daha 2 ay vadesi var. Ben onu bankaya götürüp kırdırsam. Banka ne yapıyor onu? Alıyor senden. Diyor ki sana 700 lira. Ve 3 ay sonra senden 1000 lira alıyor. Senet kırdırma diyoruz buna. Bu caiz olmaz. Ancak şöyle bir durum söz konusu olabilir. Vadesi dolmuş olan bir borç var. Vadesi dolmuş. Ödememiş şey. Henüz. Borçlu. Ve ödemeye de pek şey yok gibi. Niyeti. alacaklı dese ki bak benim senden 1.000 lira alacağım vardı. Değil mi? Vadesi de doldu. Kardeşim 500 lira ver üstünden vazgeçeyim. Bu caizdir. O zaman bunu vadesi dolan borç ile vadesi dolmayan borcu ayırmak gerekiyor.
Evet.
Ki bu soru vadesi dolmayan borçla ilgili olarak. O yani vadesi dolmayan borcu öne çekerek miktardan indirim yapmak caiz değildir. Niye? Nasıl ki vadeli borç verip verdiğinden fazlasını almak faiz ise ki o faize sebep zamandır.
Hı hı.
Aynı şekilde vadesi dolmayan parayı eksiğiyle almak da bir bakıma faizdir.
Hı hı.
Çünkü o eksikliğe sebep o zamandır. Yani ister sen faiz olarak al ister indirim yap. Bunun karşılığı zamandan kaynaklanıyor. Bu da faiz olur.
Faiz olur. Evet hocam. Kapora ile alakalı bir sorumuz var. Kaporanın caiz olup olmadığını soruyor dinleyicimiz. Bir de alışverişten vazgeçilmesi halinde kaporanın geri verilmesi gerekiyor mu?
Şimdi kapora malum bir bakıma satın alma
vaadidir.
Ve satın alma vaadini efendim güçlendirmek için önceden verilmiş bir bedeldir. Şimdi Hanefi mezhebinde yani şunu söyleyelim buna urbun veya arbun derler fıkıhta. Ve bu caizdir yani kapora alınabilir. Evet. Ama kapora alınabilir de satın almadan vazgeçilirse o kapora geri iade edilecek mi edilmeyecek mi ne olacak orası tartışmalı ki asıl önemli olan nokta da burasıdır. Hı hı. Şimdi Hanefi mezhebinde kaporanın tabiri caizse kıymet harbiyesi yok. Niye yok? Şimdi Hanefilerde sen bir mal almak üzere gitmişsin efendim fiyatta anlaşmışsın. Demişsin ki kardeşim tamam ben bunu alacağım inşallah. Ama hı hı. Bir de hanıma sormam lazım. Bir de babama sormam lazım. Çocuklarla istişare etmem lazım.
Hı hı.
Dedi. Adam da o zaman kardeşim koy şuraya şu kadar kapora.
Hı hı.
Yarın gel dedi. Ve verdin kaporayı.
Hı hı.
Ertesi gün gittin ya bizim çocuklar razı olmadı. Babam razı olmadı. Biz satın almaktan vazgeçtik. Dedin. Böyle bir durumda satıcı durumunda olan kişi aldığı o kaporayı geri vermek zorunda mı değil mi? Hanefi mezhebine göre geri vermek zorundadır.
Evet.
Geri vermek zorundadır. Satın alırsa fiyattan düşülür o verilen kapora. Satın almazsa
geri alınır.
Geri alınır. E burada hiçbir kıymet olmadı kaporanın. Yani ne anladık? Yani senin paran, kapora olarak verdiğin paran bir gece başkasının yanında kalmış oldu. Onun elinde emanet olarak.
Hı hı.
Ertesi gün aldın. Senin bu verdiğin kapora satıcının zararına engel olmadı ki. Yani belki de adam sen kaporayı vermeseydin, alacağım demeseydin bir başkası müşteri gelip onu alacaktı. Yani kaporadan amaç ne? Satın alma vaadinde bulunan kişiyi bağlamak biraz. Ama Hanefi mezhebinin anlayışına göre bu olmuyor. Hanbeli mezhebinde bu caiz oluyor. Yani kapora veren kişi malı almaktan vazgeçerse efendim verdiği kaporayı geri alamıyor.
Evet.
Hani Hanbeli mezhebinde. Ve bu kaporanın ruhuna daha uygun görünüyor. Ve bizim Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu da bu konuda Hanbeli mezhebinin görüşünü daha öne şey olduğunu söylüyor. Bu kapora ruhuna uygun olduğunu söylüyor.
Evet.
Evet. Peki, yani bu durumda o zaman ne diyeceğiz? Kaporayı yakılabilir yani. Kapora alan kişi geri vermeyebilir.
Vermeyebilir. Evet. Hanımları ilgilendiren, daha doğrusu tabii bütün herkesi ilgilendiren bir soru ama gebeliği engellemek için işte kordon bağlama, hap kullanma gibi bazı yöntemler var hocam. Bunlar caiz midir?
Şimdi gebeliği önlemek şey olarak, prensip olarak caizdir.
Hı hı.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bu vardı, uygulanıyor idi ve Peygamberimiz de buna cevaz veriyor idi.
Hı hı.
Ancak şunu da ekliyordu. Evet siz böyle bir yöntem uygulayabilirsiniz ama Cenab-ı Hak takdir etmişse o olur.
Evet.
Cenab-ı Hak takdir etmişse ona engel olamazsınız, olur. Ha, ama tamam uygulayabilirsiniz o günkü yöntemlerle.
Hı hı.
Ancak burada gebeliği geçici önlemek ile kalıcı önlemek farklıdır.
Hı.
Yani geçici olarak işte artık yöntemlerden biri uygulanarak gebe kalması önleniyor hanımın. Ama o yöntemi uygulamazsan yine gebe kalabiliyor. Bu caizdir. Ama kalıcı olan, mesela kordon bağlama diyorsun. Hı hı. Bu kalıcı olan, ileride bir daha doğum yapmasına imkan bırakmayan türden uygulamalar caiz olmaz. Kısırlaştırma olur o. Hı. Kısırlaştırma da caiz değildir, insanları kısırlaştırma. Ve bu sosyal açıdan da önemlidir. Mesela diyelim ki bazen oluyor ki insanların çocuğu oluyor, iki tane, üç tane, yeter bu diyorlar. İşte bu kordon bağlama örnek veriliyor. Yalnız kordon bağlama bizim eskiden bize söylenen onun dönüşü yok idi diyorlardı. Sonra da dönüşü varmış diyorlar. Biz dönüşünün olup olmadığına göre, biz dönüşünün olmadığını varsayarak konuşuyoruz.
Evet.
Şimdi bağlattı. Olur. Bu evlilik bir şekilde bitti. Ya eş vefat etmiş olabilir veya boşanmış olabilirler. O hanım ikinci bir kocayla evlenecektir, gençtir. İkinci koca da çocuk isteyecektir.
Evet.
Bunun gebeliğini kalıcı olarak önleyici bir şey uygulanmışsa daha önce kadın doğum yapamayacak. Bu da işin sosyal yönüdür.
Evet.
Yani her iki açıdan da, hem dini açıdan hem de sosyal açıdan, hı hı, kalıcı olarak gebeliği önleyici uygulama caiz olmaz.
Evet.
Evet.
Diş tedavisi ile alakalı bir sorumuz var hocam. Altın kullanmak caiz midir demiş.
Tedavide altın kullanmak caizdir.
Hı hı. Ama buradaki kasıt altın diş yaptırmak değil, değil mi hocam?
Yani, altın diş kaplama.
Kaplama.
Başka ne olabilir ki? Yani o oraya, hı-hı, dişin tamamını altından yapıp onu koyma, hı-hı, değildir herhalde. Öyle bir şey yoktur.
Evet.
Hı-hı. Gerçi zamanımızda altın diş de pek kalmadı galiba. Yani
evet, o yeni kalmadı.
Uygulamalar esas kendi, hı-hı, dişin aynısını oraya yapıyor dolayısıyla. Ama eskiden kullanılıyordu bu. Altın kullanmak, ihtilaf var. Yani Hanefi imamları arasında altın diş yaptırılabilir mi, yaptıramaz mı? Ki bu tabi o zamanlar şimdiki bir dolgu, kaplama falan yoktu ya. Hı hı. Dişi altın telle bağlama, o konu tartışılmış. Yani İmam-ı Azam'la sahibeyin arasında. Hı hı. Yani bir kimsenin dişi kopsa, çıksa yerinden, o dişi yerine veya bir hayvan dişini o dişi yerine altın telle bağlamak caiz mi değil mi? Bu tartışılmış. Bazılar demiş ki altın telle bağlamak caiz olmaz. Çünkü gümüş onun yerini tutar. Altına, hmm, ihtiyaç yoktur. Gümüş o işi halleder diyor. O yüzden caiz olmaz demişler. Bazıları da hayır efendim, gümüş tutsa da altın gibi olmaz. Altın daha sağlıklı, daha sağlamdır. Üstelik bir de Peygamber Efendimiz zamanında bunun bir uygulaması var. Arfece diye bir sahabinin burnu kopmuş bir savaşta. Gümüşten oraya bir şey yapılmış, burun yapılmış, onu oraya bağlamış o. Fakat koku yapmış. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki altından yapsaydı kokmazdı. Demiş. O da bu dişi eğer yaptırılacaksa altın kullanmanın caiz olduğuna bir delil olarak ileri sürülüyor.
Sürülüyor. Peki hocam. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Amin.
Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte dinleyicilerimizden gelen, bizlerin hazırlamış olduğu sorularla programımıza devam edeceğiz.
İnşallah. Diyelim.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık.
Amin. Allah razı olsun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.